Ayrım 28.
Tyler kürsüde çok uzun konuşmuyordu. Konuşması asla 20 dakikayı aşmıyordu. Doktor ısrarla Yunan atasözüne bağlı kalıyordu. Bu atasözüne göre dinleyiciler uzun konuşmalar sırasında konuşmanın başını unutuyorlar. Dolayısıyla sonunu da anlamıyorlardı. Tyler'ın cılız sesi çok berraktı. O biliyordu ki konuşma sanatı da tüm diğer sanatlardan daha az ateşli ve daha kolay değildi. Özellikle diksiyon ve mimikleri üzerine çalışıyordu. Sabah soğuk bir duş aldıktan sonra uzun uzun sözcükleri nez söyleme alıştırmaları yapıyordu. Yanlış kurulmuş bir cümle onu kötü bir müzik akordu kadar kızdırıyordu. Tyler konuşurken sözcükler hiç durmayan bir şelale içerisinde akıyorlardı. Konuşmasında can sıkıcı aralar ve tekrarlar yoktu. Umutsuzca iniş çıkışlar ve görünen çatışmalar yoktu. O'Connor'ın tam tersine o, etkileyici sözcüklerle aniden dinleyiciyi şaşırtmıyordu ve satın alınamamakla övünmüyordu. Konuşmalarında kendisinden kesinlikle bahsetmiyordu ve hiç kimse de Dr. Tyler diye birinin var olduğunu bilmiyordu. John alışkanlıkla bıyıklarını ısırarak Ballring'de yapılacak toplantıdan bahsetmeye başladı. İhtiyar daha sonra kötü önsezileri olduğunu itiraf etti. Şehre sabahtan beri asker getirtiliyordu. Fabrikalar sarılmıştı. Fabrika sahipleri işçileri tehdit ve rüşvetle etkilemeye çalışıyordu. John kan dökülmesinden korkuyordu. İyi değil, hiç iyi değil diye tekrarlıyordu. Sonunda Tyler bavulun kapağını hızla kapattı ve bavulu ayağıyla duvara doğru itti. Korkuların yersiz olabilir. İngiltere'de eskilerden kalma bir alışkanlıkla hala İngilizlerin toplanması ve sorunlarını tartışmasına izin veren anayasal haktan budanmış da olsa eser var. Birmingham'da birçok dönek chartist olduğu doğru. Onlar bizim en kötü düşmanlarımız. Evet, en kötü provokatörler buradaki yerli bakkallardır. Gerk, Danke, Leggett. Onlar kan akması için kışkırtıcılık yapıyorlar. Oysa bir zamanlar bizim bayrağımızı taşıyorlardı. Ve bağırıyorlardı diye güldü Tyler. İşçilere para verin ki biz fiyatları yükseltip onları dükkanlarımızda soyabilelim. Demek ki sokağa çıkıyoruz ve acımasız oluyoruz. Seçim hakkı veya ölüm. Veya ölüm diye tekrarladı John. Kaptan Swing bizim istemlerimizi desteklesin. Ne yapalım? Bizi terör desteklesin. Onu biz yaratmadık. Bu konuşma sırasında odaya iki genç adam girdi. Ben Manchester'dan yeni döndüm. Bizim politik birlik mi gönderdi seni? Evet, tam zamanında gitmişim. Orada iki toplantıda konuşma yaptım. İki papaz beni alt etmeye çalıştı, olmadı. İşçiler kudurdular, haklılar da. Parlamento reformu onlarla alay etti. Orta sınıf ise sobanın kenarında tok bir kedi gibi ısınmakta. Bekle diye onun sözünü kesti Tyler ve John'a dönerek işte ihtiyar. Bu George Julian Harney, bizim Marat. Düşmanlarımız için o korkunç biri ama işçi sınıfının ondan daha güvenilir ve daha iyi bir dostu olduğunu sanmıyorum. Onu serbest bırakmaya gelmiyor çünkü sabırsızlığıyla bir sürü sakarlık yapabilir. Tyler şaka yaparken Harney şakaklarına kadar inen sık kaşlarının altından ihtiyar işçiye bakıyordu. Ama John onun bakışlarını yakalayamamıştı. Harney'in gözleri bir nesneden başkasına kayıyordu. Sanki hiçbir şeye güvenemiyor ve olumsuz izlenimler edinmekten kaçıyordu. John onun büyük ellerinde yılların izi olan nasırların yaptığı kalınlaşmayı fark etti. Bu da Paul, Alman, gezgin. Belki macera perestliği, belki de halk savaşı isteği onu bizim kıyılarımıza sürükledi. Kısacası sakin duramayanlar cinsinden. Tyler hızla kızaran Paul'e acıyarak baktı. Dünya devriminin avukatı diye ekleyen Arne'yi dostça omuzuna vurdu. Mitingde harika konuştun dün. O sadece bizim Alman komitelerimizden bir selamdı. Demek ki sizde de işçilerin durumu çok kötü diye mırıldandı John. Paul cevap olarak uzun bir konuşma yapmayı düşünüyordu ama Tyler ve Arne'yi onu durdurdular. Hazırladıkları Birmingham gazetesini redakte etmek için acele ediyorlardı. Paul John'la aynı tarafa gideceğini fark etti. Birlikte yürümeye başladılar. Pazarda balık dükkanlarının yanında küçük bir kalabalıkla karşılaştılar. Kalabalık bir sandığı kürsü niyetine kullanan bir konuşmacının çevresine toplanmıştı. Dar yerde kendinden emin, kuş gibi yürüyüşünden onun bu tür konuşmalar yapma alışkanlığı olduğu anlaşılıyordu. Bu Stephens çılgın bir delikanlı, saldırgan diye fısıldadı John. Paul durdu. Ajitatörün birbirine karışan, net olarak söylenmeyen sözcüklerini anlamak kolay değildi. Artan bir dikkat ve gerginlikle dinliyordu. İşçiler, ben ateşin, bıçağın, kanın ve ölümün devrimcisiyim. Siz de öyle olmalısınız. Çevrenize bakın. Hapishanelere benzeyen bu evleri görüyor musunuz? Sizi o evlere tıkmak istiyorlar. Nerede sizin çocuklarınız? Satıldılar. Zavallı çocuklar kendilerine göre olmayan ağır işten ezilmiş vücutlarla geceleri fabrikanın cehenneminden mutsuz evlerine doğru sürükleniyorlar. İsyan Vekin Stephens'a güzel konuşmayı öğretmişti. Gezgin vaiz papazlıktan vazgeçerek çartizmin misyoneri olmuştu. Kadife ceketinin yırtık ceplerinden Alman'ı çok şaşırtan tanıdık Bentham, Shelley, Godwin'in kitapları gözüküyordu. "Ah, o benden daha okumuş," diye itiraf etmeye hazırdı üniversiteli. "Silahlanın," diye devam ediyordu Stephens. "Yoksullar kanunu sizi köleliğe, açlığa, tam bir haksızlığa mahkum etmiş. Anayasa ve aklı selim yok edilmiş. Biz yasalara göre hareket ediyoruz. Sorunlarımızı düşünüp konuşmak yasal. Valiliğe gidip hak talep etmek yasal. Protesto ve fermanın altına imzalarımızı atmak yasal. Eğer erkeğin eline tüfek, balta, kılıç, tabanca, sünge alması icap ederse, kadın hiç olmazsa makas, çocukla iğne veya toplu iğne alsın. Tüm insanlar bir elinde meşale, bir elinde bıçakla çocuğu aileden, kadını erkekten ayıran herkese karşı ölüm kararı alsın. Eğer onlar kanunlarını değiştirmezlerse biz kan içicilerin pamuk fabrikalarını yakacağız, evlerini yıkacağız. Hırsızlık ve katilliğin yardımıyla milyonlarca insanın kanı, kemikleri ve mutsuzluğuyla inşa edilmiş evlerini yıkacağız. Tanrı bu insanları mutluluk için yaratmış. Paul ve John pazarı geçtiler. Karşılarına gittikçe daha sık asker devriyeleri çıkıyordu. Fabrika kapılarının önünde polisler dolaşıyordu. "Fırtına kopacak," diye mırıldandı John. Paul heyecanla gülümsüyordu. Devrimci bir çatışmadan daha iyi ne olabilirdi ki? "Ben onu göreceğim," diye dikkatsizce söylendi Paul. "Sir, buraya bunu görmek için mi geldi acaba?" diye sordu ihtiyar saldırgan bir şekilde. Süslü püslü ve havalı Paul, John'a daha ilk bakışta itici gelmişti ve sadece Tyler'a olan saygısından dolayı bu duyguyu içine bastırıyordu. Birlikte yürümeye devam ettiler ama susuyorlardı. Evlerden birinin önündeki bahçede Ballring'deki akşam gösterisi için hazırlanmış bayraklar vardı. Üzerlerindeki yazılar batıl inançlı John'a ürkütücü geldi. Geçen baharda başka şeyler yazmıştık diye hatırladı büyük bir üzüntüyle. Onun tam tersine Paul sloganları onayladı ve cilt kapağı fil dişinden yapılmış küçük bir defter çıkarıp onları hatıra olsun diye yazdı. Eğer Almanya'da devrim olursa onlara ihtiyacı olup olmayacağını nereden bilebilirdi ki? Tiranlar, görün ve titreyin. Kadınlar ve çocuklar için bıçakları bileyin. Kılıcı olmayan elbiselerini satıp kendisine kılıç alsın diye not etti Paul. Kadınlar bayrakların sopalarına özgürlük şapkaları bağlıyordu. Paul onları kendi pahalı şapkasıyla selamladı. Yeryüzündeki en muhteşem ve en görkemli bayramlar, emek zafer kazandığında, işçiler iktidara geldiğinde yapılacaktır. Devrim ve özgürlüğe layık harekete ancak onlar girişebilir, dedi üniversiteli. Daha sonra abartılı bir duygusallıkla diz çöküp işçi bayrağının kumaşını öptü. İhtiyar John onaylamadığını ifade eder bir şekilde somurttu. ''Ne o sir, kilisede mi sandınız kendinizi?'' dedi yarı kırgın bir halde. Onu farklı düşünce ve duygular ilgilendiriyordu. Kan akıtılması nasıl engellenebilirdi? Güçler çok eşitsiz, işçiler silahsız. John birliklere gidip eğer askere silahsız bir kalabalığa karşı ateş emri verilirse ateş edip etmeyeceklerini anlamaya karar verdi. Küçük de olsa bir umut onu terk etmemişti. Belki ateş etmezlerdi. Hava kararmak üzereydi. Ballring'deki miting saati de yaklaşıyordu. Şehirde tansiyon yüksekti. Dükkanlar telaşla kapatılıyor. Vitrinlerin üzerinden bırakılan demir kepenklerin inişi silah atışları gibi yankılanıyordu. Valiliğe ve bankalara yakın olan sokaklar ıssızlaşıyordu. Yolcular ürkek bir şekilde çevrelerine bakıyorlardı. Herhangi bir şeyle süslenmemiş suskun evler pek neşeli bakamıyorlardı. John askeri birliğe gitmekten vazgeçti, vakit kalmıyordu. Üstelik cinsi düşük Alman onu rahat bırakmıyor, soru ve öğütleriyle canını sıkıyordu. İhtiyar çoktan kaçacaktı ama öğle yemeği teklifi onu bunu yapmaktan alıkoydu. Küçük bir meyhaneye girip muhteşem birer biftek yiyip üzerine de birer bira içtiler. John uzun süredir böyle bir ziyafete katılmamıştı, sakinleşti, somurtmayı kesti. Mitinge gitme zamanı yakındı, nemli gece sakince yaklaşıyordu. İhtiyarın romatizmadan zayıflamış bacakları olağanüstü nemden dolayı ağrıyordu. John zor yürüyordu. Son birkaç ay içinde ilk defa ve yeniden güçsüzlüğünü, ihtiyarlığını hissetti. Bizim için yemek yemek zararlı. Biz buna alışkın değiliz. Efendiler bizi eğittiler. Et yeme alışkanlığından kurtardılar diye açıklıyordu hüzünlü bir gülümsemeyle zayıflığını John, pole yetişmeye çalışarak. Ballring büyük çelik döküm fabrikasından sonra başlıyordu. Toplananların meşaleleri Mayıs böcekleri gibi göz kırpıyordu. Kalabalık büyüktü. Paul John'dan geride kalmıştı. Bu heyecanlı, her şeyi yapmaya hazır kalabalığın içinde olanları daha iyi görüp hatırlamak için yalnız kalmak istiyordu. Küçüklüğünden beri doyumsuz bir turist olan genç üniversiteli burada Bowring'de de o gurur duygusunu bastıramıyordu. Bu duyguyu amacına ulaştığı anlarda, Alplerin zirvesine ulaştığında, uzun süredir görmeyi beklediği şehrin girişinde veya vahşi bir gölün kıyısında hissetti. Paul ovayı inceleyip onun tarihini hatırladı. Cromwell'in askerleri liderlerinin yarı kutsal öğüt, yarı savaş çığlığı niteliğindeki konuşmalarını burada dinlemişler. Beyaz atkılı insanlar ve bağdan ölen insanların cesetlerini burada yakmışlar. Bayramlarda usta ve kalfalar burada eğlenmişlerdi. Ama ellerinde çartist bayrakları yerine yaptıkları işin simge ve işaretlerini taşıyan bayraklar vardı. Feodal savurganlığın ve gücün devri geçti. Paul gitgide daha fazla gömülüyordu asırların sağır sonu olmayan sokaklarına. Kendi bilgileriyle gurur duyuyordu. Ama Bowring şu an gerçekten yaşıyordu ve ondan geçmişe gösterdiği hassasiyetin aynısını istiyordu. Tribünde geniş, kızıl sakallı bir işçi muhalefet gazetesini, onu çok etkileyen bir yazıyı sessiz sesli okumak amacıyla açtı ama okumaya fırsat bulamadı. Başkentten gizlice ve daha yeni gelmiş tüfekli ve sopalı bir polis bölüğü ovayı bastı. Polisler kalabalığın içerisine girdiler ve çatışma başladı. Bowring büyük bir kargaşaya sahne oldu. John yere düşen, dayaktan mahvedilen, çizmeler altında ezilen insanların unutulmaz çığlıklarını duyduğunda titredi. Çocukların çaresiz haykırışlarına annelerin çığlığı karışıyordu. Lanetler, tehditler, ağlamalar. İşçileri tüfek dipçikleriyle dövüyorlar, kamçılıyorlar, eziyorlardı. Onlar kanlı yaralı kalkıyor ve yine yumruk yumruğa dövüşe atılıyorlardı. Silahsızdılar. Olanlardan hiç hesap sormayan, paniğin anlaşılmaz elektriğine kapılan John, ilerleyen jandarmaların tam karşı istikametinde koşmaya başladı. Ovadan bir elektrik şoku geçmişti. Meşaleler fıslayarak sönüyordu. Karanlıkta ihtiyarın ayağı canlı, kıvranan, inleyen bir şeylere takılıyordu. Kalabalığın sürüklediği, yere yapışan insanlar ayaklar altında eziliyordu. Kaçış başladığı gibi aniden durdu. John ihanet edip kaçanların arasında olduğunu anlayınca durdu, başını ellerinin arasına aldı. Onu koşturan neydi? Bir korkak gibi, bir hain gibi ne kadar süreden beri kaçıyordu. Ama uçuruma düşerken kim zamanı düşünebilirdi ki? Kahrolsun hainler, kahrolsun korkaklar. Bir adım bile geri adım atmayacağız diye bağırdı ihtiyar, acıyan bir boğazla ve ileri doğru atıldı. Kahrolsun hainler diye bağırdı başkaları. İnsanlar yeniden birleşip ilerleyen düşmanın yolunu kesti. Polisler ürküp geri çekildi. Fakat aynı anda tüm sokaklardan Bowring'e doğru atlı ve yaya askeri birlikleri ilerliyordu. Arkasını sağlama alındığını gören polis, ovayı sarıp şehre giden tüm yolları tuttu. Verilen ara işçilere ölü ve yaralılarını toplama imkanı tanıdı. Anneler sessiz ve çığlıksız olarak çocuklarının ezilmiş, parçalanmış cesetlerini buluyorlar, yeni yakılmış meşalelerin ışığı altında onları kaldırıyorlar ve özgürlüğün kanlı kurbanları olarak götürüp özenle biriken intikamın sembolü olan tribünün merdivenlerine bırakıyorlardı. Tribünde cenaze ateşleri yanıyor ve az önceki çatışmada parçalanmış bayraklar dalgalanıyordu. Doktor Tyler, Bowring'deki çatışmayı duyunca hemen oraya doğru koştu ama yolda gözaltına alındı. Bunu öğrenen işçiler çemberi yarıp oraya varmayı denediler, yine kan döküldü. Esir alınan polisleri halk yargılamasından kurtaran tek şey, şehir yönetiminin elindeki suçluları hemen cezalandıracağı tehdidini savurmasıydı. Kenar mahallenin sokaklarını tutan kraliyet askerleri işçilerin Bowring'den engelsiz geçmelerini sağlamakla görevlendirilmişlerdi. İşçiler şarkısız, konuşmasız ama tam bir düzen içinde şehre doğru yürüdüler. Ölü ve yaralılarını gelişigüzel yapılmış sedyelerle taşıyorlardı. Meşaleler karanlık cenaze törenini solgun, donmuş yüzleri, sıcak gözleri aydınlatıyordu. Ellerinde ve elbiselerinde kan vardı. Dağınık saçlarında kan pıhtılaşmıştı. Birmingham bundan daha acımasız, daha hüzünlü bir tören görmemişti. Katiller diye fısıldıyordu kapalı kuru dudaklar. Gözler sokakların yarı karanlığında, girişlerin önünde, karanlık korkmuş evlerin fonunda hareketsiz polis silüetleriyle karşılaştığında. Makineler diye düşünüyordu John, tüfek ve toplara kinle bakarak. İçindeki Ladist uyanmıştı. İşçilerden hiç kimse evine gitmedi. Yaralılar yoksullar hastanesinin özenli bakımına bırakıldı ve kalabalık cesetleri ertesi gün gömülmek üzere bırakarak Aziz Thomas Kilisesi'ne doğru yürüdü. Sakatlanan, zarar gören arkadaşlarla ilgili kaygılar kaybolunca dikkatli ve uslu hava yerine işçilerde çatışmaya devam etme havası belirdi. Marş söyleyip gürültü çıkarıyorlar, karşılarına çıkan her şeyi paramparça ediyorlardı. Silah olarak kullanılabilecek her şeyi kapıp gelişigüzel sokaklara koşuyorlardı. Onların baskısından avlular yıkılıyor, ağaçlar sarsılıyor, dallar kırılıyordu. İşçiler kazıklarla, demir sopalarla silahlanıyor, şapkalarını taşlarla dolduruyorlardı. İntikam alacağız. Biz koyun değiliz ki boynumuzu sessizce bıçağın altına uzatalım. John Chartistlerin Altın Aslan meyhanesindeki olağanüstü toplantısına gitmek için acele ediyordu. Herkes oradaydı. Gözaltına alınan Tyler'ın dışında. Ahşap bir bankın köşesinde Paul oturuyordu. Yüzü morluklarla doluydu. Alman şehirde dolaşan ispiyoncuların tehlikeli bakışlarını üzerine çekmemek için yediği dayağın izlerini saklamaya çalışıyordu. Açık beyaz pudra dengeli yayılmamıştı ve koyu yeşil ceketinin yakasına dökülmüştü. Pirinç ununun altında, tıpkı kötü bir sıvanın altındaymışçasına kırmızılıklar, rengarenk morluklar ve kan oturmaları seçilebiliyordu. Genellikle şık olan genç adamın takım elbisesi yırtık ve tozluydu. Paul geniş pelerinine sarılmıştı. Pelerini kırık bir kanat gibi sallanıyordu. Bu olağan dışı elbisesine rağmen şişkin gözleri ve dudakları kendini beğenmişlik ve gurur ifadesi taşıyorlardı. O sonunda sözden eyleme geçmişti. Yaşadığı hisler çok farklıydı ve onun beklediğinden çok daha güçlüydü. Çatışmadan önceki kargaşa anında bir izleyici pozisyonda olduğunu unutmuştu. O da ovada koşuyor, bastonunu sallıyor, anlamsız sözler haykırıyor, birilerinin yüzüne vuruyor, üniformaların kaba işlemelerini ve düğmelerini koparıyor, düşüyor ve yeniden kalkıyordu. Ezilmiş ve dayaktan mahvolmuş bir haldeydi. O da korkuyu, savaşmanın verdiği sarhoşluğu, ölüme yakın olmanın verdiği hisleri ve başarının heyecanını yaşamıştı. Onun pleb arkadaşları tam düşündüğü gibi çatışma alanında kahramandılar. Onların cesareti tüm beklentilerinin üstüne çıkmıştı. Paul onları muhteşem Spartaküs'te karşılaştırıyordu. Hayal gücünün sihirli değneği altında karanlık fabrikaların Birmingham'ı despot Sezarların antik başkentine dönüşmüştü. Bununla birlikte üniversiteli tüm olanları anlattığında ait olduğu sınıfın göstereceği tepkiyi, Fritz Schlag'ların şaşkınlığını, başarısızların şüpheli gülücüklerini zevkle düşünüyordu. Babasının isyanı düşündüğü zaman eğleniyordu. Yine de bu babanın paralarını olağanüstü bir şekilde harcayabiliyordu. Eğer kağıt oynasaydı diye konuşuyordu babası Berlin Posta istasyonunda sadece 3 hafta önce. Eğer paralarımı tecrübeli bir metres için harcasaydı ben namuslu insanların gözlerine yüzüm kızarmadan bakacaktım. Bu zamanda kim bilmez ki bu tür şeyler en iyi pırlanta gençlere layık kusurlardır ve delikanlıya prestij kazandırır. Ben ileri görüşlü bir adamım ve böyle bir modayı yadırgamıyorum. Ama benim oğlum, varisim, paralarımı isyancılara, sokak bildirilerine ve gazetelere veriyor. Kana susayan devrimden hoşlanıyor. Benim oğlum, evet, buna dayanamayacağım. Bu, İsviçre'de yaptığı tüm yaramazlıklardan haberim var. Orada bazı zanaatkarlar ve ipini koparanlar seni kandırıp soymuşlar. Utancımdan kahroldum, üzüntüden öldüm. Baba katili, sen beni öldüreceksin. Sen bizim fabrikalarımızın altına barut koyuyorsun. Destek arayan ihtiyar tüccar, becerikli tombul parmaklarıyla kocaman şiş göbeği üzerinde yatan altın köstekli saatine tutundu. Paul sabırsızca konuşmanın sonunu bekliyordu. Babasının melodramatik monoloğundan sıkılıyor ve tiksiniyordu. Bu zamanda kim liberal değil ki diye devam ediyordu babası. Ama sen iki yüzlü bir Jacobensin, sen vampirsin, kana susamış Robespierre gibi, Danton gibi tehlikelisin. Gözyaşlarına boğularak burnunu temizledi. Seni İngiltere'ye göndereceğim. Bu son bahis. Bu ülkede ihtiyarlara karşı saygı, Tanrı'ya inanç ve iş tecrübesi var. Ve günde iki kez devrimi lanetliyorlar. Senin yaşındaki genç adamlar çalışıyor. Onlar para kazanıyor. Onlar milliyetçi. Sen Manchester'a gidiyorsun, benim büroma. Bu sessiz, Tanrı korkusu olan insanlarla dolu şehirdeki ortaklarımız çok iyimser. Hatta gereğinden fazla iyimser. İşte her günah, günah değildir. Bunu sen kendin anlayacaksın eğer yola gelirsen. Bu konuşmalarla yolcu edilen, düzelsin diye gönderilen Paul adayı buldu. Daha geldiğinin birinci haftasında Chartistlerle bağlantı kurup devrim uçurumuna baş aşağı attı kendini. Fabrika sahibinin oğlunun verdiği paralar fermanın propagandası için kullanılmıştı. Bu paralar ve onun yorulmak bilmeyen bağlılığı Chartistlerden bazılarının tepkisini engelledi. Çünkü ilk başta bu yabancı burjuvanın aralarına girmesine isyan etmişlerdi. Altın Aslan meyhanesi eski ahşap bir yıkıntıydı. Direklerle destekleniyordu ama Cromwell hareketini ve 2. Charles'ın taçlandırılışını bile hatırlıyordu. Ahşap tavan eğrilmiş payandalar üzerinde duruyordu. Paslı pencereler güçsüzlükten yamulmuştu. İçerisi kışın dumanlı ve nemli, yazın boğucu ve uyutucuydu. Ama İngilizler tarihi yıkıntılara değer veriyorlardı. Meyhanedeki her nesne kutsal eser gibiydi. Duvarlarda 200 yıllık tabaklar asılıydı, sivri kenarlı tabaklar. Şömineyi su tartlarının işaretini taşıyan antika bardaklar süslüyordu. Hiç kimsenin otoritesi meyhaneciyi ikna etmek için yeterince güçlü değildi. Ona bir türlü anlatamıyorlardı. Yorulmaz bir eğlence düşkünü olan birinci Charles, hakkındaki ölüm cezası infaz edilmeden az önce bu bardaklardan içmiş, kararmış tabaklardan Cromwell yemek yemiş, kraliçe Henriette meyhanenin tavan arasında bir gece kalmıştı. Altın Aslan'ın tüm rahatsız koşullarını, yıkık döküklüğünü, çirkinliğini dengeleyen tek şey bu destanlarıydı. Birmingham Chartist Konvansiyonu'nun toplantısında ilk kez katılacak olan John başta korktu ve çekindi. Gelenler meyhaneye zor sığıyordu. İnsanlar kanter içinde kalmaya boyun eğiyorlardı. Izgaradaki balıklar gibi sıcakla boğuşuyorlardı. John yabancı bakışlardan korunmak için özenle kapatılmış pencerenin yanındaki banka mümkün olduğunca pole yakın oturdu ve heyecanını yenmek için hızlı ve doğal olmayan bir şekilde öksürüp sümkürmeye başladı. Sesini yayarak hiç alakasız bir konuya girdi, havadan bahsetmeye başladı. Terlemiş, kıpkırmızı kesilmiş, hırka ve ceketini çıkarmış olan Lovett ayağa kalktı, ciddi bir bakışla masadakileri inceledi ve hiç çekinmeden John'un saçmalıklarını kesti. ''Şimdi sus ihtiyar, konuşmak istediğinde elini kaldır, ben seni görür sözü sana veririm, zamanı gelince.'' John utanıp bütün gece sustu. İlk defa açık havada değil bir çatı altında yapılan bir toplantıya katılıyordu. Bu toplantıda ayakta durmuyor, oturuyorlar. İzin aldıktan sonra sessizce konuşuyorlardı. Aslında Altın Aslan meyhanesinde bu akşam bulunanların hiçbirisinin belirli bir düzen veya sıra izleyecek hali yoktu. Collins gözaltında olan Tyler'a yapılan zorbalıkları anlatınca Lovett bile ayağa fırlayıp kontrolünü kaybetti. Vali ve onun kiralık adamlarının canlarını cehenneme gönderdi. Başkandan sonra diğerleri de hemen homurdanıp gürültü etmeye başladılar. Alçaklar, Tyler'ın kafasını tıraş etmişler. Gözaltılar devam ediyor. Daha fazla susamayız. Arkadaşlarımızı çırılçıplak soymuşlar. Hemen Londra'ya bir heyet göndermek gerekiyor. Onları Bodrum'a atmışlar. Belediye meclislerini harekete geçmeye çağırmak gerekiyor. Onlara mürekkep ve kağıt vermemişler. Olanlar tüm komitelere bildirilsin. Görüşmeleri yasaklayıp onları yarı aç tutuyorlarmış. Bizi takip ediyorlar. Tyler'ın hayatı tehlikede. Kraliçeye bildirge gönderilsin. İngiliz kılığındaki Dalila bizim Samson'ı tıraş etti. Ama güç buklelerde değil diye şaka yapmaya çalıştı birileri. Lovett kendisini kontrol etmeyi başararak oturdu. Herkes onu izledi. Hemen bir bildiri yazılıp Birmingham halkına dağıtılmalı. Başkente kim gidiyor? Zaman beklemiyor. Gece yarısına doğru konvansiyonun çözümü kabul edilmişti. Her zaman olduğu gibi Collins polisi kandırmayı başarmıştı. John tüm diğer güvenilir işçiler gibi gece Lovett'tan bir yığın kağıt yapıştırıcıyla dolu bir kova ve bir fırça almıştı. Fabrika sokaklarındaki polis kordonlarının arasına sıvışıp oralara yasak bildiriler yapıştırmak hiç de kolay bir iş değildi. Ama ihtiyar görevini başarıyla tamamladı. Jandarma gördüğünde boyacıymış gibi davranıyordu. Kağıt yığınının üzerine oturup işsizlikten, bira ve ekmeğin pahalılığından sesli bir şekilde şikayet etmeye başlıyordu. Hava aydınlanmaya başladığında yorgun John son kağıdı da valinin evine yapıştırdıktan sonra Yeşil Sokağı'na doğru sürüklendi. İhtiyar yaptıklarından memnundu. İşi çok iyi başarmıştı. Yapıştırıcı bittikten sonra çiğnenmiş ekmekleri yapıştırıcı olarak kullanıyor, bildirileri dallara dizip iple bağlıyordu. Geçtiği tüm yollardaki avlularda, duvarlarda, ağaçların gövdelerinde askeri bir haritanın küçük bayrakçıkları gibi dar kağıtlar vardı. Sabah işe giden işçi ve zanaatkarlar, pazara doğru acele eden kadınlar, kiliseye giden hanımefendiler, bildirilerin önünde sözlerinin duyulmasını isteyen bir konuşmacının çevresinde toplanıyorlarmış gibi dizildiler. 1. Konvansiyon diye başlıyordu Chartistlerin bildirileri. Birmingham halkına sebepsiz, acımasız ve haksız bir hakaret yapıldığı görüşündedir. Sorumlusu kana susamış ve anayasayı çiğnemiş Londra polisidir. Bunlara suç ortaklığı eden, polisle işbirliğine başlamadan önce mitinglere katılıp faaliyet gösteren bazıları, şimdi de kendince sosyal soyguna katılıp halkı hem sosyal hem politik olarak aşağılamak istiyorlar. 2. Birmingham halkı, Balling veya başka bir yerde toplanma hakkını en iyi şekilde kullanma hakkına sahiptir. Onun kendi vicdanı, yapılan hakaret karşısında en iyi cevabın nasıl verileceğinin yolunu gösterecektir. Halk en iyi kendisi gösterir nasıl bir güce sahip olduğunu ve hakkını almak için hangi araçların kullanılması gerektiğini. 3. Arkadaşımız Dr. Tyler'ın keyfi ve despotik bir şekilde gözaltına alınması, İngiltere'de herhangi bir kanunun olmadığının en yeni ve en inandırıcı delilidir ve açıkça göstermektedir ki halk uymak zorunda olduğu yasaları kendi denetimi altına almazsa ne özgürlük, ne can güvenliği, ne de mal güvenliği olabilir. Clara Yeşil Sokağı'nın köşesinde John'u bekliyordu. Bir an önce kaç buradan ihtiyar, akşam polis geldi, senin tutuklanma emrini gördüm. Orada dün ovada kötü davrandığın yazıyordu. Hapishanedeki bitleri beslemek istemiyorsan git buradan.